3, 2, 1.
Almanya'da Hayat podcast serimizin 1. sezonuna hoş geldiniz. Merhaba, ben İlker Sadilek. 44 yaşındayım. Yaklaşık 15 senedir Almanya Münih'te yaşıyorum. Öncesinde 4 sene kadar da İspanya'nın Mallorca adasında yaşadım. 10-12 bölüm sürmesini planladığımız bu podcast serisinde sizlere ağırlıklı olarak Almanya'da önümüzdeki dönemde yürürlüğe girmesi beklenen yeni göç yasası veya diğer muhtemel başka yollarla Almanya'ya nasıl yerleşebileceğinizden, bu süreçte hangi yolları izlemeniz gerektiğinden ve Almanya'ya yerleşme öncesinde ve sonrasında başınıza gelebileceklerden bahsedeceğim. Özellikle bu konuda geçen zaman içerisinde oldukça tecrübe sahibi olduğumu düşünüyorum. Daha önce iki farklı Avrupa ülkesinde deyim yerindeyse sıfırdan hayat kurma çabasında bulunduğum ve kendi şartlarım çerçevesinde başarılı da olduğum için atılması gereken adımlarla ilgili epey anlatabileceğim konu olduğuna inanıyorum. Mümkün olduğunca somut ve işe yarar bilgiler vermeye çalışacağım. Hem bu bölümde hem ilerleyen bölümlerde kendi hikayemden de örnekler vereceğim elbette. Ki yaşanmış hikayeler konuyu kafanızda netleştirmeye daha çok yardımcı olacaktır kanaatindeyim. Öncelikle amacımız da zaten bu. Yani bu podcast serisini dinlemeyi bitirdiğinizde Almanya'da çalışma ve ikamet etme niyetinizle ilgili gayet netleşmiş bir yargıya varmış olmanızı sağlamak. Bunu ben kişisel olarak da çok istiyorum, çok önemsiyorum. Kendimi bildim bileli insanların hayatına olumlu anlamda dokunabilmek, insanların hayatlarını olumlu yönde değiştirebilmeleri konusunda yardımcı olabilmek, o yolculukta onlara destek olabilmek hep bir tutku olmuştur bende. Şimdi de bu anlatacağımız konunun Avrupa'da ağırlıklı olarak da Almanya'da geçirdiğim yıllar neticesinde iyice hakim olduğum bir konu olduğunu biliyorum. Ve dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak insanların hayatlarına dokunabilme fırsatı çıktı şimdi karşıma. Tabii şu da var. Keşke kimse vatanını bırakmak, gurbete gitmek zorunda kalmasa. Keşke aldığımız eğitimlerle insanlığa faydalı olabilecek işleri kendi ülkemizde yapabilsek. Ama maalesef ülkemizde mesleğini icra edemeyen, aldığı eğitimden farklı alanlarda çalışmak zorunda kalan on binlerce insan olduğu da bir gerçek. Bu gerek uzun yıllardır süre gelen altyapı eksikliğinden olabilir, gerek nüfusun çok genç olup mevcut iş gücü ihtiyacından çok daha fazla sayıda eğitimli insan olmasından kaynaklanıyor olabilir, bilemiyorum. İşin o kısmını uzun uzun tartışmaya dökecek de değilim. Kaldı ki ben sosyolog da değilim, siyasetçi veya akademisyen de değilim. Bu tamamen farklı bir tartışma konusu. Fakat ülkemizde aldığı eğitim üst düzey olsun veya olmasın, genel tanımına göre bir nitelikli iş gücü fazlası, Almanya'da ise nitelikli iş gücü açığı olduğu net bir gerçek. Biz de bu konuda konuyla ilgilenenlere en somut, en detaylı bilgiyi vererek onlara naçizane yol göstermek amacındayız. Fakat özellikle altını çizerek söylüyorum, verdiğimiz bilgiler doğrultusunda kararını vermiş, konuyla ciddi bir şekilde ilgilenen ve niyetini netleştirmiş insanlara dokunmak amacındayız. Derdimiz kesinlikle iki ülkenin kıyaslamasını yapmak, Türkiye karşısında Almanya övmek ya da hadi millet fırsat bu fırsat Almanya'ya gelin, Almanya'da hayat lay lay lon propagandası yapmak falan değil. Kesinlikle değil. Çok net bir şekilde belirtelim bunu. Zaten hayat Almanya'da lay lay lon da değil. Gayemiz konuya ilgisi olan ve niyeti ciddi kişilere konuyla ilgili güvenebilecekleri bir bilgi kaynağı, ne bileyim bir destek kapısı oluşturabilmek. Evet, daha fazla gevezelik etmeden konumuza dönelim tekrar. Seriyi 10-12 bölüm olarak planladık dedim. İlk 10 bölümde konuyla ilgili anlatmak istediklerimizi en detaylı şekliyle anlatıp eğer halen atlanmış noktalar varsa ve mütemadiyen sorular geliyorsa son 2 bölümü de bu sorulara ve cevaplarına ayırmayı düşündük. Soru yoksa yapılmayabilir veya az soru varsa tek bölüm yapılabilir. Buna bilahare bakacağız. Fakat bütün hatlarıyla konumuzu anlatacağımız ilk 10 bölüm şu an itibariyle kesinleşmiş gibi görünüyor. Yeni göç yasası henüz çok taze olduğu için ilk bölümlerde ağırlıklı olarak bu konu üzerinde durmak niyetindeyiz. Nitelikli iş gücünü ülkeye çekme amaçlı olarak çıkarılan yasa tam olarak kimleri kapsıyor? Nitelikli iş gücünden kasıt nedir? Bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Bu konuyla ilgili 136 sayfalık yasayı ve yasanın yanı sıra gerek çeşitli devlet kurumlarının sağladığı basılı yayınlar, gerekse internet üzerinde onlarca hatta yüzlerce sayfalık dokümanı okuyup ilgili devlet daireleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdik. Amacımız en doğru ve sağlıklı bilgiyi sizlere ulaştırabilmek ve bunun için emek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Evet, dilerseniz öncelikle bu konulara girmeden önce Türkler Almanya'ya ilk olarak ne zaman ve hangi yollarla gelmiş, ne gibi süreçlerden geçmişler, günümüzde durum nedir? Çok kısaca bunlardan bahsedelim ve sonrasında ana konumuza dönelim. Almanya tam 64 senedir göçmen işçi alımı yapıyor. İlk gelenler 1955 yılının Aralık ayında İtalyanlar. İtalyanları Yunanlar ve İspanyollar izlemiş. Bu ilkler grubunda Portekizliler ve daha sonra zamanın Yugoslavları da var. Türkler ilk olarak 27 Kasım 1961'de 55 kişilik bir kafile halinde uçakla Düsseldorf'a geliyorlar ve o gün bugündür Türkler Almanya'da varlıklarını sürdürüyorlar. O 55 kişiden bugün hayatta olan var mıdır acaba? Onlardan biriyle birkaç dakikada olsa sohbet edebilmeyi, kısa da olsa bir çekim yapabilmeyi çok isterdim. Bu konuyu mutlaka kişisel olarak da araştırmak niyetindeyim. Almanya'da günümüz itibariyle en kalabalık azınlık Türkler. Türklerin diğer tüm azınlıklar içindeki oranı %18. Türklerin Alman nüfusunun oranı ise yaklaşık %5 civarında. Bugün Almanya'daki Türk nüfusunun sonradan Alman vatandaşlığına geçenler de hesap edilirse 4 milyon üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Türkler Almanya'da hemen her şehirde varlar tabii. Fakat en yoğun olarak yaşadıkları büyük şehirler Frankfurt, Berlin, Köln ve Düsseldorf. Türklerin Almanya içindeki yaşamlarından, demografik yapıdan mümkün olursa, yeri gelirse her bölümde kısa kısa bahsetmeye çalışacağım. Ama şimdi yavaş yavaş bu podcast serimizin ana konusuna, Almanya'da çalışma ve ikamet edebilmenin yollarına ve yeni göç yasasına bir giriş yapalım. Evet, yeni göç yasası yani orijinal adıyla Fachkräfte Einwanderungsgesetz. Tek kelime bu. Fachkräfte Einwanderungsgesetz. Dört kelimeden oluşmuş tek bir kelime. Almanca'da böyle birçok kelimeden oluşmuş tek kelimelerle sıkça karşılaşırsınız. Ancak zamanla kulaklar da gözler de alışıyor. Tecrübeyle sabit. Öncelikle kafalarda herhangi bir soru işareti kalmaması için Fachkräfte veya tekil şekliyle Fachkraft yani kalifiye güç, yasanın Türkçesindeki kullanılışıyla nitelikli iş gücü ne demek? Bunun üzerinde kısaca bir duralım. Mesleki eğitim almış, aldığı eğitimi tamamlayarak belgelemiş, eğitimini aldığı meslekte tecrübe sahibi olmuş çalışanlar nitelikli iş gücü kapsamına giriyor. Yani siz bir cerrah da olabilirsiniz, tecrübeli bir duvar ustası da olabilirsiniz. Belgeleyebildiğiniz bir mesleki eğitiminiz varsa yasaya göre nitelikli çalışan olarak alınmanız için ilk şartı yerine getirmiş sayılıyorsunuz. Tabii şartlar sadece bununla sınırlı değil, keşke olsa. Birazdan bu konuyla ilgili ayrıntılara geleceğim. Yasa 26 Kasım 2018'de hazırlanıp 7 Haziran 2019'da meclisten onay aldı ve 1 Mart 2020 tarihi itibariyle de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ağırlıklı olarak üzerinde durulan tarih bu. Resmi makamlara bağlı internet sitelerinde anılan tarih de bu. Bakalım tabii zaman ne gösterir. Başlangıç tarihiyle ilgili kullanılan ifadeler çok kesin ifadeler değil çünkü. Genellikle bekleniyor ifadesiyle kurulmuş cümleler. Fakat bu da çok önemli değil bence. Zira bu yasadan faydalanmaya kesin olarak karar verseniz ve yapılması gerekenleri yapmaya ivedilikle başlasanız bile anılan tarihe kadar yetiştirmeniz pek mümkün görünmüyor. O yüzden paniğe mahal yok. Hayatınızı kökünden etkileyecek bir karardan bahsediyoruz zaten burada ve inanın bana 3-5 ayda alelacele kararlar verip yarım yamalak adımlar atarak sürecinize zarar vermektense bu süreci 8-10 aya, 1 seneye hatta 2 seneye yaymak dahi çok daha mantıklı bir davranış şekli olabilir. Tabii yine de karar sizin. Ben sadece bildiklerimi anlatır, tecrübelerim doğrultusunda naçizane tavsiyelerde bulunabilirim. Sizin kendi yolculuğunuzla ilgili en doğru yönlendirmeyi yine sizin iç sesiniz yapar elbette. Gelelim tekrar yasaya. Yasa meclisten oy çokluğuyla geçti tabii. Tasarı Yeşiller ve Sol Parti'nin muhalefetiyle de karşılaştı. Ancak bu muhalefet esasa değil, daha ziyade usule yönelik bir muhalefetti. Muhalefet partileri yasanın yetersiz olduğuna, teşvik edici yönünün zayıf kaldığına atıfta bulundular. Fakat önceki şekline kıyasla bana sorarsanız bu bile çok önemli bir gelişme. Almanya artık bir göç ülkesi olduğunu geç de olsa kabullenmeye başladı gibi görünüyor. Bu gelişmeler onu gösteriyor en azından. Almanya 1974 yılından bu yana son dönemde örneğin Avrupa Birliği'ne üye olmayan Balkan ülkelerinin vatandaşları için getirilen bazı istisnai düzenlemeler hariç sadece Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşlarını yabancı işçi olarak kabul ediyordu. Daha doğrusu bir işveren personel alımı yapacağında bu personelin öncelikle Alman vatandaşları arasında sonra da Avrupa Birliği vatandaşları içerisinde bulunup bulunamayacağına bakıyordu. Eğer bulunamadığı belgelenebiliyorsa, daha doğrusu Arbeitsamt yani iş kurumu bu durumu onaylıyorsa, çok meşakkatli yollardan geçilerek Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden de ilgili vasıflı işçi ülkeye getirilebiliyordu. Bunun örneğin mavi kart gibi bir takım resmi yolları vardı, halen de var. Şimdi bu ibare en azından kısa ve orta vadede kesin olarak kalktı. Kısa ve orta vadede diyorum çünkü yasada mevcut şartlar değiştiği takdirde tekrar eski yönteme dönülebileceği yönünde atıflar var. Yani mevcut iş piyasası şartları değişir ve iş gücü açığı kapanırsa tekrar eski modele dönebiliriz deniyor. Fakat takdir edersiniz ki bunun da öyle birkaç sene içinde gerçekleşmesini beklemek çok ütopik bir yaklaşım olur. Az önce de söylediğim gibi bugüne kadar nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyan bir işveren kendi imkanlarıyla ya da iş kurumunun desteğiyle aradığı nitelikli çalışanları bulamadığı takdirde Avrupa Birliği dışından söz konusu çalışanları getirebiliyordu ve buna yani ön koşulların oluştuğuna dair onayı yine iş kurumu veriyordu. Şimdi bu yasayla getirilen en büyük değişikliklerden birisi işte bu onaya artık ihtiyaç duyulmuyor olması. Artık iş kurumunun önceliklilik incelemesine ve onayına ihtiyaç olmadan her vasıflı çalışan gerekli şartları yerine getirdiği takdirde tabii ki Almanya'da iş arayabilecek ve bulduğu takdirde de çalışabilecek. Yasanın çıkışında ve onaylanmasında en önemli etken ve ana sebep Almanya'da nitelikli çalışan sayısındaki devasa açık. Bizzat yasanın ilk paragraflarında belirtilen rakamlara göre Almanya'nın hali hazırda, sıkı durun, tam 1 milyon 200 bin nitelikli çalışana ihtiyacı var. 1 milyon 200 bin. Bu rakamın azalma eğilimine girmesini bırakın bir tarafa bazı araştırma kuruluşlarının hesaplarına göre 2030 yılında Almanya çapında tam 3 milyon vasıflı çalışan eksiği olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla biraz önce de belirttiğim gibi bu açığın kısa vadede kapanmasını ve yasanın tekrar eski haline döndürülmesini beklemek, hadi bence diyeyim ne olur ne olmaz, gerçekçilikten uzak bir yaklaşım olur. Bir diğer önemli ayrıntı da yasayla sadece nitelikli iş gücü açığının olduğu alanlarda değil, hemen hemen tüm meslek dallarında vasıflı çalışanı ülkeye çekmek amaçlanıyor. Yasa yeterli nitelikte olan, şartları karşılayabilen tüm çalışanların Almanya'da iş aramasına, bulduğu takdirde de tabii çalışmasına imkan tanıyor. Göçle ilgili olmazsa olmaz ön koşullardan bir diğeri de tabii ki lisan. Yasadan faydalanabilmek için çoğu durumda B1 seviyesinde Almanca öğrenmiş ve bunu belgelemiş olmanız şart gibi görünüyor. Bu konudan da yine önümüzdeki bölümlerde gayet ayrıntılı olarak bahsedeceğim. Kısaca özetlersek olmazsa olmazlarımız 1. Geçerli bir meslek eğitimi almış olmanız, bu eğitiminize dair resmi ve geçerli bir belgenizin olması, meslek tecrübenizin ve bu tecrübeye dair referanslarınızın olması ve ilgili kurumlar tarafından tarifi sağlanmış yollarla eğitim belgenizin eğer gerekiyorsa denkliğini alarak eğitiminizi Almanya'da da resmen tanınır hale getirmeniz. Bu gerekiyorsa kısmını da önümüzdeki bölümlerde anlatacağım ayrıntılarıyla, denklik her meslek için kesin şart değil çünkü. 2. Eyaletlere ve mesleklere göre değişkenlik göstermekle beraber B1 veya B2 seviyesinde Almanca öğrenmeniz ve bunu belgelemeniz. Yani her halükarda en az B1 seviyesine gelmeniz gerekiyor zaten. Dolayısıyla Almanya'ya göç konusunda niyetiniz ciddiyse, mümkünse hemen yarın dil kursuna başlamanız bence bu süreçle ilgili atılması gereken en acil adım. Çünkü öyle veya böyle bu Almancayı öğrenmek zorundasınız. En iyimser ihtimalle B1 seviyesinde. Şu durumda ne kadar erken başlansa o kadar iyi. Üstelik dil öğrenmek, sebep ne olursa olsun, çok eğlenceli bir çaba ve dil bilmek insanın kendine güvenini perçinleyen bir özellik bence. Tabii ki birçok başka ayrıntılar da var yerine getirilmesi gereken. Dediğim gibi süreç birkaç günde halledilebilecek bürokratik adımlardan oluşmuyor maalesef. Bu ayrıntılardan ve az önce bahsettiğim olmazsa olmazların tüm detaylarından yine ilerleyen bölümlerde derinlemesine bahsedeceğim. Bu konu açılmışken yerine getirilmesi gereken şartların, halledilmesi gereken bürokratik işlemlerin Almanya ayağı için bir danışmanlık hizmeti vermekle ilgili orta vadeli planlarımız var. Bu konuyla ilgili hali hazırda ilk etapta küçük çaplı bir ekip oluşturma çabasındayız. Yapılması gerekenleri, verilecek hizmetleri mümkün olabilecek en düşük bedellerle en güvenilir ve eksiksiz şekilde yapabilmenin gayretinde olacağız. Muhtemelen bununla ilgili profesyonel bir çalışmamız da olacak orta vadede. Bu arada şunu da hemen belirteyim ki yanlış anlamaya ya da çok bilmiş yorumlara sebebiyet vermeyelim. Bu bahsettiğim bürokratik işlemlerin Almanya'da halledilmesi gerekenlerini siz kendiniz de hiç Almanya'ya gelmeden, hatta kişisel bilgi alma aşamasındaki işlerin epeyce bir kısmını Almanca'ya ihtiyaç dahi duymadan İngilizce olarak da halledebilirsiniz. Bununla ilgili hizmet veren resmi kurumlar ve onların internet siteleri var. Fakat takdir edersiniz ki bu bürokratik işlemler özellikle de Almanya'da öyle kolaycacık birkaç günde halledebileceğiniz işlemler değil. İşte biz bu noktada altını çizerek söylüyorum. Eğer gerçekten ciddi anlamda ihtiyaç hasıl olursa devreye girmek niyetindeyiz. Hepsi bu. Yani insanlar bu işlemlerle ilgili bariz zorluklar yaşar da böyle bir talep gelirse. Ve söz konusu işlemleri biz devraldığımız takdirde eksiksiz, mümkün olduğu kadar çabuk ve kafada hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde gerçekleştirmek durumunda olacağız. Yani bu işlemleri isteyen kendisi mevcut imkanlarıyla halletme çabasına girişebilir. Bunun önünde hiçbir engel yok. Eğer kişi benim bu işlemlere ayıracak vaktim de sabrım da yok, üstelik eksiksiz yapıldığına dair kafamın da rahat olmasını istiyorum, kafamda hiçbir soru işareti veya huzursuzluk kalmasını istemiyorum şeklinde düşünüyorsa, işte o zaman ihtiyaca göre biz devreye gireceğiz. Kişinin bize devrettiği işlemlerin yapılmasını sağlayacağız. Yani derdimiz hadi bu fırsattan ganimet çıkartalım değil, gerçekten desteğe ihtiyacı olan insanlara dokunabilmek. Yani böyle bir imkan da var diyebilmek. Ama dediğim gibi bu konu zaten henüz netleşmedi. Orta vadede talebe göre karar vermiş olacağız. Orta vadede diyorum çünkü malumunuz yasa henüz yürürlüğe girmedi. Yasa işler hale gelsin, eksiklikler var mı, her şey umulduğu gibi ilerliyor mu, yapılacak olan işlemlerde gerçekten araya girip destek olabileceğimiz, hizmet verebileceğimiz bir durum var mı, Türkiye'den böyle bir hizmete talep var mı, en önemlisi bu, varsa ne boyuttadır görelim. Bu faktörler doğrultusunda konuyu vakti gelince tekrar gündeme getirir, paylaşırız. Bu sırada sizin de eğer sorularınız, paylaşmak istedikleriniz veya bizim paylaşımlarımızla ilgili eksik gördüğünüz konular olursa lütfen bize bildirin. Konuyla ilgilenenlere olabilecek en sağlıklı bilgiyi vermeye çalışacağız. Dolayısıyla sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Bizimle iletişime geçmek için bilgi@almanyadahayat.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Tekrarlıyorum, bilgi@almanyadahayat.com veya doğrudan almanyadahayat.com adresindeki sitemizde bulunan iletişim formunu doldurarak da temas kurabilirsiniz. Aynı zamanda web sitemizde bu podcast serisinde anlattıklarımı blog yazıları halinde de bulabileceksiniz. Önümüzdeki yılın başlarından itibaren YouTube kanalımızdan da yayına başlıyoruz. Orada yayınlayacağımız ilk 10 videoda anlatılanlar yine buradaki konular ve sıralamayla birebir aynı olacak muhtemelen. Fark olarak tabii görsellik de devreye girmiş olacak. Elden geldiğince bir takım görseller ve yazılarla da desteklenmiş olacak. Yani izlerseniz bir şey kaybetmezsiniz, pekiştirmiş olursunuz. Belki o süre zarfında aralarda konuyu destekleyici kısa videolar da eklenebilir. Sonrasında yine Almanya'da hayat ile ilgili farklı bir yayın akışıyla da devam ederiz zaten. İhtiyaca göre zaman içerisinde bir Facebook sayfası veya grubu ve Instagram hesabı da devreye girebilir. Bunların yanı sıra şahsıma ait Twitter hesabımdan da konuyla ilgili düzenli olarak paylaşımlarda bulunmak niyetindeyim. Dilerseniz beni Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Paylaşımlar altında fırsat buldukça fikir alışverişinde bulunabiliriz. Twitter hesabım İlker Sakdilek. Tamamı küçük harfle ve birleşik yazılmış. Alt tire, rakam vesaire yok. Adım ve soyadımdan oluşuyor. İlker Sakdilek. Yalnız şunu da belirtmekte fayda görüyorum bu noktada. Bu Twitter hesabı benim bugüne kadar hiç kullanmadığım bir hesap. Bu konu sebebiyle bundan sonra aktif olarak kullanmaya başlayacağım. Dolayısıyla sadece birkaç takipçisi var. Yani hesaba girip takipçi sayısını gördüğünüzde şaşırmayın doğru yere mi geldik diye. Evet, doğru yere geldiniz. Hatta bu konuyla ilgili en doğru yerdesiniz. Her yeni yayından haberdar olabilmek için podcast serimize abone olmayı unutmayın. Lütfen paylaş butonunu kullanarak podcast yayınlarımızı ihtiyaç duyabileceğini düşündüğünüz yakınlarınızla da paylaşmaya özen gösterin. Bu bilgilere ihtiyacı olan ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek o kadar faydalı bir iş yapmış oluruz. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Ağırlıklı olarak uzman açığı olan meslekleri detaylıca anlatacağımız ikinci bölümde buluşmak üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.